Ayrım 17.
Sayfa 206. Aşk sevenin içindedir, sevilenin değil. Bu harika bir alıntı Philip, dedi Rebecca canlı bir şekilde gülümseyerek. Görüyorsun ya, sende sevdiğim şey bu. Bu tür yorumlar, bu yorumların gözlerimi açıyor. Seni ilginç buluyorum. Ayrıca çekici de. Rebecca gruba döndü. Bu onunla bir ilişki yaşamak istediğim anlamına gelir mi? Hayır. Son ilişkim neredeyse evliliğimi öldürüyordu ve ben bela aramıyorum. Peki Philip, Rebecca'nın az önce söyledikleri konusunda hissettiğin bir şeyler var mı? Daha önce söylediğim gibi hayattaki amacım olabildiğince az şey istemek ve olabildiğince fazla şey bilmek. Aşk, tutku, baştan çıkarma bunlar güçlü duygular. Türlerimizi sürdürmek için programımızın bir parçası ve Rebecca'nın az önce söylediği gibi bilinç dışı çalışabilirler. Ama her şeyi düşünürsek bu etkinlikler mantığı devreden çıkarırlar ve benim bilgi peşinde koşmama engel olurlar. Bu nedenle bu duyguları istemiyorum. Sana ne zaman bir şey sorsam itirazı zor bir yanıt veriyorsun ama soruma asla yanıtlamıyorsun, dedi Tony. Bence yanıtladı, dedi Rebecca. Herhangi bir duygusal ilişki istemediğini, özgür ve berrak zihinli olmak istediğini açıkça söyledi. Bana kalırsa Julius da aynı noktayı işaret etti. Bu yüzden grupta romantik bir ilişki olmasına karşı bir tabu var. Ne tabusu, diye Julius'a sordu Tony. Bu kuralı sesli olarak söylediğini hiç duymadım. Hiç böyle ifade etmedim. Oturumların dışındaki ilişkileriniz konusunda benden duyduğunuz tek temel kural hiç sır olmaması ve grup oturumlarının dışında bir buluşma olursa üyelerin bunu gruba getirmesiydi. Eğer bunu yapmazsanız, eğer sır saklarsanız bu neredeyse her zaman grubun çalışmasını bozar ve kendi terapinizi sabote eder. Dışarıdaki buluşmalar konusundaki tek kuralım bu. Ama Rebecca, sen ve Bonnie arasında olanların ucunu kaçırmayalım. Onunla ilgili duygularına bir bak. İçimde çok güçlü duygular uyandırdı. Kadınlarla ilişki kurmak istemediğim doğru mu? Buna hayır demek istiyorum. Kız kardeşim var, ona yakın sayılırım. Ve ofisindeki birkaç kadın avukat var. Ama Bonnie, sen bir şey işaret ediyor olabilirsin. Erkeklerle ilişkimde kesinlikle daha fazla elektrik, daha fazla heyecan var. Üniversite yıllarıma geri dönüyorum, dedi Bonnie. Çok flörtüm olmayışını, kız arkadaşlarımın bir erkekten davet alınca benimle olan randevularını iptal etmekte bir sakınca görmedikleri zaman ne kadar üzüldüğümü hatırlıyorum. Evet, bunu ben de yapardım, dedi Rebecca. Haklısın, erkekler ve flört. O zamanlar her şey bu konuyla ilgiliydi. O zamanlar bunun bir anlamı vardı. Artık yok. Tony Philip'i incelemeye devam ediyordu ve yine ona hitaben konuştu. Philip, biliyor musun, sen de bazı açılardan Rebecca gibisin. Sen de süslenip püsleniyorsun ama bunu zarif, derin sesli sloganlarla yapıyorsun. Söylemek istediğin şu olmalı, dedi Philip derin konsantrasyonla gözlerini kapatarak. Gözlemlerimi, seslendirmedeki motivasyonum aslında göründüğü gibi değil. Gerçekte bana hizmet eden ve eğer seni doğru anladıysam, Rebecca'nın ve diğerlerinin ilgi ve hayranlığını uyandırma girişiminde bulunduğum bir süslenip püslenme benim yaptığım, doğru mu? Julius kendini bıçak sırtında gibi hissediyordu. Ne yaparsa yapsın konu dönüp dolaşıp Philip'e geliyordu. En az 3 çatışmalı arzu dikkatini çekmek için mücadele ediyordu. 1. Philip'i çok fazla yüzleşmeye karşı korumak. 2. Philip'in kişisel duygularını yansıtmayışının yakın sohbeti raydan çıkarmasını önlemek. Ve 3.'sü Philip'i kıç üstü oturtması için Tony'nin çabalarına destek vermek. Ama her şeyi düşünerek şimdilik kenarda kalmaya karar verdi. Çünkü grup durumu iyi idare ediyordu. Aslında önemli bir şey olmuştu. Philip ilk kez birisine doğrudan, hatta bazen kişisel yanıtlar veriyordu. Tony başını salladı. Demek istediğim aşağı yukarı bu. Yalnızca ilgi ya da hayranlık uyandırmaktan fazlası olabilir. Baştan çıkarmayı dene. Evet, bu iyi bir düzeltme. Süslenip püslenme sözcüğünde bu zaten ima ediliyor. Ve bu yüzden benim motivasyonumun Rebecca'nınkiyle paralel olduğunu, yani onu baştan çıkarmak istediğimi ileri sürüyorsun. Bu önemli ve mantıklı bir hipotez. Nasıl test edeceğimize bir bakalım. Bir sessizlik oldu. Kimse karşılık vermedi ama Philip karşılık bekliyor gibi değildi. Bir an gözleri kapalı olarak düşündükten sonra belki en iyisi Dr. Hertzfield'in işlemini uygulamaktır. Bana Julius de. Evet, Julius'un işlemini uygulamak için önce Tony'nin hipotezinin benim iç deneyimime uyup uymadığını kontrol etmeliyim. Philip durdu, başını iki yana salladı. Buna dair bir kanıt bulamıyorum. Yıllar önce kendimi halkın fikrine bağlanıp kalmaktan kurtardım. İnsanların en mutlusunun hiçbir şeyi yalnızlık kadar istemeyen kişi olduğuna sıkı sıkıya inanıyorum. Tanrısal Schopenhauer, Nietzsche ve Kant'tan söz ediyorum. Onların bakış açısına ve benim bakış açıma göre iç zenginliği olan insan dışarıdan zenginliğinin yani entelektüel yetilerinin tadını çıkarmasını sağlayan boş zamanlar şeklindeki olumsuz armağan dışında hiçbir şey istemez. O halde kısa bir ifadeyle katılımlarımın herhangi birinizi baştan çıkarmak ya da kendimi sizin gözlerinizde yükseltmek olmadığını söyleyebilirim. Belki bunlar bu arzunun kalıntılarıdır ama onları bilinçli olarak yaşamadığımı söyleyebilirim. Büyük düşüncelere katkıda bulunmadığım, onları yalnızca incelediğim konusunda üzüntü duyduğumu kabul ediyorum. Julius, terapi gruplarını idare ettiği onlarca yıl içinde pek çok sessizlik yaşamıştı ama Philip'in sözlerinin ardından gelen bu sessizlik hiçbirine benzemiyordu. Önemli bir duyguya eşlik eden ya da bağımlılığı, mahcubiyeti veya kafa karışıklığını ifade eden bir sessizlik de değildi. Hayır, bu sessizlik farklıydı. Sanki grup yeni bir türle, yeni bir hayat formuyla, hatta altı gözlü, tüylü, kanatlı bir semenderle karşılaşmıştı. Ve büyük bir dikkat ve titizlikle etrafında dolaşıyordu. İlk yanıt veren Rebecca oldu. Kendinden bu kadar tatminkar olmak, başkalarından bu kadar az şey istemek, hiçbir zaman başkalarının varlığını özlememek. Kulağa çok yalnız geliyor Philip. Tam tersine dedi Philip. Geçmişte başkalarının arkadaşlığını istediğimde, vermeyecekleri, aslında veremeyecekleri bir şeyi istediğimde asıl yalnızlık oydu. O zaman yalnızlığı çok iyi biliyordum. Kimseye ihtiyaç duymamak hiçbir zaman yalnızlık değildir. Benim aradığım şey bahşedilen yalnızlık. Ama buradasın dedi Stuart ve bu grup yalnızlığın baş düşmanı. Neden kendini buna maruz bırakıyorsun? Her düşünür alışkanlığını desteklemelidir. Ya Kant veya Hegel gibi üniversite maaşları ya da Schopenhauer gibi bağımsız kaynakları vardır ya da geçinmek için gözlük camı yapan Spinoza gibi bir işleri olmalıdır. Ben iş olarak felsefi danışmanlığı seçtim ve bu grup deneyimi sertifika deneyimimin bir parçası. O halde sen bizimle bu grupta ilişki kuruyorsun ama nihai hedefin başkalarına hiçbir zaman bu ilişkiye ihtiyaç duymamaları konusunda yardım etmek dedi Stuart. Philip durakladı, sonra başıyla onayladı. Seni doğru anladığımdan emin olmak istiyorum dedi Tony. Rebecca seni dürtüklese, üstüne gelse, cazibesini kullansa, sana o ölümcül gülümsemesiyle baksa da senin üzerinde bir etkisinin olmayacağını söylüyorsun öyle mi? Sıfır etki. Hayır, etkisi yok demedim. Güzelliğin, kalbi bu güzelliği sunan kişiye karşı iyilik yapması yönünde etkileyen açık bir tavsiye mektubu olduğunu söyleyen Schopenhauer'a katılıyorum. Çok güzel birine bakmanın harika bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama şunu da söylüyorum ki, başkasının benimle ilgili görüşü benim kendimle ilgili görüşümü değiştirmez. Değiştirmemeli. Kulağa mekanik geliyor. Pek insancıl değil dedi Tony. Gerçekte insanlık dışı olan şey kendi değerimi, tahminimin önemsiz olan diğerlerinin bakışına göre bir mantar gibi inip çıkmasına izin vermemdir. Julius Philip'in dudaklarına baka kalmıştı. Bugün ne harikaydılar. Philip'in sakin duruşunu ne kadar iyi yansıtıyorlardı. Her sözcüğü aynı mükemmel yuvarlaklıkla çıkarırken ne kadar sabit, ne kadar titreşimsizdiler. Ve Tony'nin Philip'i rahatsız etme yönündeki artan arzusunu kolayca anlamak da mümkündü. Ama Tony'nin dürtüselliğinin hızla yükselebildiğini bilen Julius, konuyu daha zararsız bir yöne çekme zamanının geldiğini düşündü. Philip'le yüzleşme zamanı değildi. Bu daha dördüncü oturumdu. Philip, Bonnie'ye hitaben yaptığı önceki yorumlarında ona yardım etmek istediğini söylemiştin. Ayrıca buradaki diğerlerine de Jill, Rebecca danışmanlık yaptın. Bunu neden yaptığın konusunda biraz daha fazla şey söyleyebilir misin? Danışmanlık yapmak isteme arzunda bunun senin işin olmasını istemenin ötesinde bir şeyler var gibi görünüyor. Ne de olsa buradakilere yardım etmenin maddi bir getirisi yok. Hepimizin kaçınılmaz bir mutsuzlukla dolu bir varoluşu yaşamaya mahkum olduğumuzu aklımdan hiç çıkarmamaya çalışıyorum. Olacakları önceden bilsek hiçbirimizin seçmeyeceği bir varoluştur bu. Bu bakımdan hepimiz Schopenhauer'un dediği gibi aynı acıyı çeken yoldaşlarız ve hayattaki komşularımızdan hoşgörü ve sevgi gereksinimi duyarız. yine Schopenhauer. Philip, her kimse şu Schopenhauer konusunda çok fazla şey duyuyorum ama senin hakkında çok az şey. Tony, Philip'in ölçülü ses tonunu taklit ediyormuş gibi çok sakin konuşuyordu ama solukları sığ ve hızlıydı. Genellikle yüzleşme Tony'ye çok kolay geliyordu. Terapiye başladığı sırada barda, trafikte, işte veya basketbol sahasında fiziksel bir çekişme yaşamadığı bir hafta nadir oluyordu. İri yarı bir adam olmamasına rağmen yüzleşmeler konusunda korkusuzdu. Bir durum hariç. Kesinlikle Philip gibi eğitimli konuşan bir kabadayıyla fikir çarpışmasında bulunmak. Philip, Tony'ye karşılık verme niyetindeymiş gibi görünmüyordu. Sessizliği Julius bozdu. Tony, derin düşüncelere dalmış gibisin. Aklında neler geçiyor? Pam'i özleme konusunda Bonnie'nin söyledikleri geldi aklıma. Onu bugün çok özlüyorum. Julius buna şaşırmamıştı. Tony, Pam'in himayesi ve korumasına alışıktı. İkisi garip bir çift oluşturuyordu. İngilizce profesörü ve dövmeli bir ilkel. Julius dolaylı bir yaklaşım kullanarak şöyle dedi. Tony, her kimse şu Schopenhauer dememin senin için kolay olmadığını sanıyorum. Eh, burada gerçekleri söylemek için bulunuyoruz diye karşılık verdi Tony. Doğru Tony dedi Jill. Ben de itiraf ediyorum, Schopenhauer'un kim olduğunu ben de bilmiyorum. Bütün bildiğim ünlü bir filozof olduğu dedi Stuart. Alman kötümser. 19. yüzyıl mıydı? Evet, 1860'da Frankfurt'ta öldü dedi Philip. Kötümserliğine gelince ben bunu gerçekçilik olarak görmeyi tercih ediyorum. Ve Tony, Schopenhauer'dan çok fazla söz ediyor olabilirim ama bunun için iyi bir nedenim var. Tony, Philip'in kendisiyle şahsen konuşması karşısında şok olmuştu. Yine de Philip göz teması kurmuyordu. Artık tavana bakmıyor, bahçedeki bir şeyle ilgilenmiş gibi pencereye bakıyordum. Philip sözlerine devam etti. Birincisi, Schopenhauer'ı bilmek beni bilmek demektir. İkimiz ayrılmayız, ikiz beyinliyiz. İkincisi, o benim terapistim ve bana büyük yardımı oldu. Sizin Dr. Hertzfeld'le yaptığınız gibi ben de onu içselleştirdim, fikirlerini elbet. Bir dakika, Julius demek istedim. Julius'a bakarken belli belirsiz gülümsedi Philip. Gruptaki ilk ciddiyetsizlik havasıydı bu. Son olarak Schopenhauer'un bazı duygularının bana olduğu kadar size de yararlı olacağını umudunu taşıyorum. Saatine bakan Julius, Philip'in sözlerini takip eden sessizliği bozdu. Verimli bir oturum oldu. Sonlandırmaktan nefret ettiğim türde bir oturum ama bugünlük zamanımız doldu. Verimli mi? Ben bir şeyler mi kaçırıyorum diye mırıldandı Tony ayağa kalkıp kapıya doğru giderken. Gençliğimizdeki neşelilik ve karamsarlığa kapılmama hali kısmen hayat tepesine tırmanıyor ve tepenin öteki tarafındaki ölümü görmüyor olduğumuz gerçeğine dayanır. 20. Kötümserliğin habercileri. Terapistlere eğitimlerin başında hastaların hayatlarındaki açmazlardaki sorumluluklarına odaklanmaları öğretilir. Deneyimli terapistler hiçbir zaman hastalarının başkalarının kendilerine kötü davrandığı hikayelerini olduğu gibi kabul etmezler. Terapistler bilir ki bir şeyler bir dereceye kadar sosyal çevrelerin yardımcı yaratıcılarıdır ve ilişkileri her zaman karşılıklıdır. Ama ya Arthur Schopenhauer ve anne babası arasındaki ilişki? Kuşkusuz bu ilişkinin yapısı Joanna ve Heinrich yani Arthur'un yaratıcıları ve biçimlendiricileri tarafından belirlenmişti. Ne de olsa onlar yetişkindiler. Ama Arthur'un katkısı da görmezden gelinemez. Arthur'un mizacında daha çocukken bile Joanna ve diğerlerinin belirli tepkileri vermelerine neden olan çok temel, doğuştan gelen inatçı bir şeyler vardı. Arthur alışkanlığı olduğu üzere karşısındakinden sevgi dolu, cömert ve neşeli tepkiler alamıyordu. Neredeyse herkes ona eleştirel ve savunmacı bir şekilde yaklaşıyordu. Belki bu model Joanna'nın fırtınalı hamileliği sırasında yerleşmişti. Ya da belki genetik özellikleri Arthur'un gelişiminde en önemli rolü oynadı. Schopenhauer sülalesi psikolojik rahatsızlık kanıtlarıyla doluydu. Arthur'un babası intihara teşebbüs etmeden önce kronik depresyonlu, kaygılı, inatçı, mesafeli ve hayattan zevk alamayan bir insandı. Babasının annesi şiddet kullanan dengesiz bir kadındı ve sonunda hastaneye yatırılmıştı. Babasının üç kardeşinden biri ciddi biçimde zeka özürlü olarak doğmuştu ve bir diğeri bir biyografi yazarına göre 34 yaşında aşırılıklarla yarı delirmiş olarak kötü insanlarla dolu bir köşede ölmüştü. Arthur'un erken yaşta belirlenen kişiliği bütün hayatına kayda değer bir tutarlılıkla katlandı. Anne babasından ergen Arthur'a gelen mektuplar onların artan endişelerini içeren sayısız pasajla doluydu. Örneğin annesi şunları yazmıştı. Katı görgü kurallarını pek sevmesem de kaba, kendini memnun etmeye yönelik doğayı ve davranışı hiç sevmiyorum. Sen bu yöne daha eğilimlisin. Babası şöyle diyor. Keşke kendini insanlara hoş göstermenin yolunu öğrensen. Genç Arthur'un seyahat günlüğü ileride olacağı insanın işaretlerini veriyor. Orada ergenlik çağındaki Arthur kendisini soyutlayıp olaylara kozmik bir bakış açısıyla bakabilmek için erken yaşta gelişen özelliğini gösteriyor. Hollandalı bir amiralin portresini anlatırken resmin yanında hayat hikayesinin sembolleri duruyordu. Kılıcı, şapkası, taktığı şeref madalyası ve son olarak bütün bunları kendisi için işe yaramaz hale getiren bir kurşun diyor. Schopenhauer olgun bir filozof olarak nesnel bir bakış açısına sahip olma ya da onun ifadesiyle teleskobun ters tarafından bakabilme yeteneğiyle gurur duyuyordu. Dünyayı yukarıdan görme isteği dağa tırmanmayla ilgili ilk yorumlarında görülüyor. 16'sında şöyle yazmış. Yüksek bir dağdan görülen manzaranın kavramların genişlemesine muazzam bir katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Bütün küçük nesneler yok oluyor ve yalnızca büyük olanlar biçimini koruyor. Schopenhauer, Safranski, sayfa 42. Burada yetişkin Schopenhauer'un güçlü bir habercisi var. Olgun bir filozofken dünyayı uzaktan, yalnızca fiziksel ve kavramsal olarak değil, zamansal olarak da seyrediyormuş gibi yaşamasına izin veren kozmik bakış açısını geliştirmeye devam edecekti. Erken yaşta Spinoza'nın Subsipis Aeternitatis'in yani dünyayı ve olayların ebedilik bakış açısından görmeyi sezgisel olarak kavramıştı. Arthur'un vardığı sonuca göre insanlık durumu en iyi onun bir parçası olarak değil, ondan uzaklaşarak anlaşılabilirdi. Bir ergen olarak gelecekteki kibirli yalnızlığını önceden sezip yazmıştı. Felsefe yüksek bir dağ yoludur, ıssız bir yoldur ve yukarı çıktıkça daha da ıssızlaşır. Bu yolu her kim izlerse hiç korkmamalı, her şeyi geride bırakmalı ve kış karında güvenle ilerlemelidir. Kısa süre içinde altındaki dünyayı görür. Kumsalları ve bataklıkları gözünün önünden kaybolur. Düzgün olmayan noktaları düzelir, yırtıcı sesleri artık kulağına ulaşmaz ve yuvarlaklığını da görür. Kendisi her zaman saf, serin dağ havasındadır ve güneşi görür. Oysa aşağıdaki herkes gecenin karanlığıyla kuşatılmıştır. Safranski, Schopenhauer, sayfa 51. Ama Schopenhauer'u motive eden yüksekliklerin çekiminden daha fazlasıdır. Aşağının itişi de söz konusudur. Genç Arthur'da diğer iki özellik de belirgindir. Amansız kötümserliğin eşlik ettiği insan sevmezlik. Yükseklikler, uzak manzaralar ve kozmik bakış açısında Arthur'u çeken bir şey varsa başkalarına yakın olmanın onu o derece tiksindirdiğine dair de bol miktarda kanıt vardı. Bir gün bir dağın zirvesindeki kristal berraklığındaki gün doğumunun ardından aşağıya inip dağın tabanındaki bir dağ kulübesinde yeniden insan dünyasına girerken şunları söylüyordu. Alem yapan uşaklarla dolu bir odaya girdik. Dayanılmazdı. Hayvansı sıcaklıkları parlak bir ısı veriyordu. Schopenhauer, Manuscript Remains, cilt 1, sayfa 14. Başkalarıyla ilgili küçümseyici, alaycı gözlemleri seyahat günlüklerini de dolduruyordu. Bir protestan töreni hakkında şunları yazıyordu. Bir sürü insanın tiz perdeden şarkı söylemeleri kulaklarımı acıttı ve ağzı kocaman açık bir adamın melemesi beni çok güldürdü. Safranski, Schopenhauer, sayfa 51. Bir Yahudi töreni hakkında şunları yazmıştı. Yanımda dikilen küçücük oğlanlar sükunetimi kaybetmeme neden oldu. Çünkü başlarını arkaya atarak kocaman ağızlarıyla nameleme yaptıkları sırada hep bana bağırıyor gibi göründüler. Bir grup İngiliz aristokrat kılık değiştirmiş taşralı kadınlara benziyorlardı. İngiltere kralı yakışıklı yaşlı bir adam ama kraliçe hiçbir özelliği olmayan çirkin bir kadın. Avusturya imparatoru ve imparatoriçesi İkisi de aşırı derecede mütevazı giysiler giymiş. Belirgin biçimde aptal görünümlü olan suratı, insanın onun bir imparatordan çok terzi olduğunu düşünmesine neden olan sıska bir adam. Arthur'un insanları sevmeme eğiliminin farkında olan bir okul arkadaşı İngiltere'de ona şunları yazmış. İngiltere'de kalışın bütün ülkeden nefret etmene neden olduğu için üzgünüm. Bu alaycı, saygısız, genç alışkanlığı üzere bütün insanlardan iki ayaklı hayvanlar diye söz eden nefret ve öfke dolu adama dönüşecek ve ne zaman insanların arasına çıksam daha az insan olarak geri dönüyorum diyen Thomas A. Kempis'le aynı fikri paylaşacaktı. Bu özellikler Arthur'un dünyanın şeffaf gözü olmak amacını engelledi mi? Genç Arthur bu problemi önceden gördü ve eski benliğine bir not yazdı. Tarafsız yargılarının öznel olanlar tarafından gizlenmesine engel ol. Fakat göreceğimiz gibi bütün kararlılığına, bütün öz disipline rağmen Arthur kendi mükemmel gençlik tavsiyesini dinlemeyi başaramadı. Türdeşi yaratıklarla temelli olarak ilişki kurmaktan kaçınan çok mutlu bir adam o. Saunders, Complete Essays, Kitap 2, Sayfa 63. 21. Bir sonraki oturumun başında tam da Bonnie, Julius'a Pam'i geziden dönüp dönmediğini sorarken Pam kollarını iki yana açıp tatam diye bağırarak içeri girdi. Philip hariç herkes ayağa kalkıp onu selamladı. Kendi eşsiz sevgi dolu tarzıyla herkesi gözlerine bakarak kucakladı. Rebecca ve Bonnie'yi öptü. Tony'nin saçlarını karıştırdı. Julius'a gelince ona uzun süre sarılıp telefonda o kadar dürüst olduğun için çok teşekkür ederim. Yıkıldım. Çok çok üzgünüm. Senin için çok endişelendim dedi. Julius Pam'e baktı. Tanıdık gülümseyen yüzü cesaret ve enerji yayıyordu. Hoş geldin Pam dedi. Tanrım seni görmek çok güzel. Seni özledik. Seni özledim. Sonra Pam'in bakışları Philip'e doğru gidince odaya bir karanlık çöktü. Gülüşü ve gözlerinin etrafındaki neşeli kırışıklar yok oldu. Onun grupta bir yabancının varlığından rahatsız olduğunu sanan Julius hemen tanıştırma faslına geçti.